Ayrım 10, sayfa 99. Yazı, Selçuk'un dışarı çıkar çıkmaz Eyüp Sultan'a gittiği ve dua ettiği üzerine kısa bir bilgiyle aslında baskın ve kaçakçılık suçlamasının tekrar detay olarak anlatıldığı bir metindi. Selçuk'un yaşadıklarından sonra dine sarıldığına dair tek işaret, fotoğraf ve üzerindeki koyu renkli başlıktı. Amber'in yatakta uzandığı yerden kalkarken, "Biliyor musun bu neye işaret?" dedi. Berke kahvesinden bir yudum aldı. "Neye?" diye sordu. Hapiste kafasındaki tilkileri koşturmuş olmalı. Kim bilir ne gibi planlar geliştirmiştir. Eminim şimdi bir evvelki Selçuk'tan daha farklı yepyeni bir kimlik çizmek üzere ne planları vardır. Berke sabahlığını giyerken karısının bu konuyu bu kadar ciddiye almış olmasını eğlenceli bulmuş olduğu belli, gülümsedi. "Karıcığım, eminim senin onun hakkında düşündüklerini bir duysa Selçuk kendi kendisine şaşar. Fazla abartıyorsun bence. Sen değil miydin bu adam değişmez diyen?" "Ben değişecek demedim ki zaten. Gibi yapacak. Onu çok iyi becerir Hazret. Bir gün kendisini Mesih ilan ederse de şaşmayalım." Amber'in konuşmasını kesti. Dışarıda koridordan Larissa ve Geray'ın neşeli sesleri gelmişti. "Canım ben mutfağa iniyorum. Çocuklar kahvaltıya hazırlar." Berke yataktan çıkarken, "Ben de geliyorum sevgilim. Bugün öğlen seni balık yemeye davet edebilir miyim?" Amber'in tam kapıdan çıkmak üzereydi ki döndü. Gülerek, "Gloria gelmezse ben de gelmem" dedi. Berke onun tatsızlıkları alaya alışına keyifle gülerek başını iki yana salladı. Selçuk, Amber'in onun hakkındaki düşüncelerini bilse çok şaşırırdı. Zira şu anda kafasında oluşanları sadece kendisinin akıl edebileceğini düşünüyor. Zekasıyla ve manevra kabiliyetiyle iftihar etmek için bir sebep daha doğmuş oluyordu. Şayet yapmaya hazırlandığı yeni şeytanlıkların o daha fiiliyata dökmeden bir başkasınca tahmin edildiğini bilse, kendine güveni zedelenir, böbürlenmesi sekteye uğrardı. Ama muhakkak olan bir şey vardı ki bu, onu düşündüklerini yine de gerçekleştirmekten asla ve asla alıkoyamazdı. Çünkü hapiste olduğu süreçte bundan sonra ne yapacağına, hayatına, çevresine, işe nasıl yön vereceğine dair geri dönüşü olmayacak bir şekilde şartlanmıştı. Kendisine bundan sonrası için biçtiği role o kadar ısınmıştı ki, daha önceki kimliğini sanki bir elbise gibi arkasında bırakıp çıkmıştı hapisten. Zaten tam oluşmamış, özgüvensiz, kararsız, yamama karakteri terk edilmekte çok zorlanmamıştı. Onu arzuladığı zirveye ve hükümranlığa taşıyamamış o kimlik, artık sahiplenilmeyi hak etmiyordu onun için. Dolayısıyla şimdi şekillenmeye başlayacak Selçuk tiplemesi ona heyecan veriyordu. Sırtını kanepeye dayayarak gerindi, bacaklarını açarak kollarını başının arkasında kavuşturdu. Sehpanın üzerine meze tabaklarını yerleştiren Zinet'e bakarak kendini beğenmiş bir ifadeyle "Ben çok önemli bir adamım ya" dedi. Zinet, son olanların Selçuk'un hayatında sevgili kalma şansını ne kadar kuvvetlendirmiş olduğunu düşünmekteydi. Düşündükleri yüzüne mutluluk olarak yansımıştı. Bu ifadeye acele olarak bir de hayranlık bakışı katarak konuştu. "Senin kuvvetine hayranım ben." Sonra ağır adımlarla Selçuk'un yanına geldi ve onun dizine oturdu. Ellerini onun omuzlarına yerleştirip devam etti. "Bunu atlattın ya, artık kimse bileğini bükemez senin." Selçuk kısa bir an onun yüzüne baktı. Bu kısacık zaman dilimi içinde zihninde uzun bir sürecin tahlili oluştu. Çocukluğu, anne ve babasıyla kardeşleriyle ilişkileri, hayatına girmiş olan diğer kadınlar, birkaç sene evvel bitirmiş olduğu evliliği, hırsları, hayalleri hepsi arka arkaya geçit yaptılar. Sonra karşısındaki kadına daha dikkatli baktı. Ailesi, yetişme şekli, tahsili, daha doğrusu tahsilsizliği, kültürü, daha doğrusu kültürsüzlüğü, görgüsü, daha doğrusu görgüsüzlüğü ile o kadar farklı bir dünyadandı ki hayatının hiçbir zaman dilimine oturmuyordu. Ama yine de hayatta kaybedecek hiçbir şey olmayan insanların arsız, müdanasız tavrına sahip bu kadın, bütün uygunsuzluklarına rağmen ona hitap ediyordu. Onun aynı zamanda hayattan çok şey bekleyen, istediklerine sahip olmak için elinden geleni ardına koymayacak tarafını da hissediyordu. planladıklarını beraber gerçekleştirmek için mükemmel bir hayat arkadaşı olabilirdi. Üstelik hapiste olduğu süre içinde kendisini ispat etmişti. "Ya Şişkom, sen çözdün beni," dedi keyifle. Zinet, yaşamında kalmaya yeminli olduğu erkeğe hitap edebilmiş olmaktan memnun, gırtlaktan bir gülüş atarken Selçuk'un dizindeki geniş kalçaları hareketlendi. "Şişkom kurban olsun sana," dedi. Selçuk, az önce vermiş olduğu henüz kendisinde saklı karardan heyecan duymuştu. Şaşırtmaca başlıyordu. Bu birinci adım olacaktı. İki eliyle Zinet'in kalçalarını tuttu ve "Kurban olmana gerek yok, karım ol," dedi. Zinet, afallamış, inanamaz bir ifadeyle baka kalmıştı. Sevgilisi olarak ne kadar tutunabileceğinin hesabını yaptığı erkek, ona evlenme mi teklif ediyordu? Bu, inanılası gelmiyordu kulağına. Başını geriye çekerek, "Şaka mı yapıyorsun?" dedi. Selçuk, onunla alay ediyor olabilirdi. Belki de az önce ettiği lafa karşı bir şakaydı. Zinet, her an rencide olabileceğini düşünerek çok çabuk sevinç gösterisine girmekten çekindi. "Sence şaka mı yapıyorum?" dedi Selçuk. Zinet onun gözlerinin içine dikkatle baktı. Hayır, erkeğin göz bebeklerinde alay pırıltısı yoktu. Bir şeyler söylemek istedi. Ama heyecandan, genzinden hırıltılı iki kelime çıkabildi. "Sen ciddisin." "Evet, hem de çok ciddiyim." Zinet neredeyse ağlamak üzereydi. Bu hep hayalini kurmasına rağmen gerçekleşmesine bir o kadar şüpheyle baktığı bir teklifti. Beraber oldukları zaman diliminde Selçuk'un kadınlarından bıktığı an, hiç beklemeden sabırsızlıkla onları başından def ettiğini öğrenmişti. Bir gün aynı şeyin başına gelmemesi için onu en zayıf noktasından yakalamış, megaloman, narsist tarafını hiç bıkmadan devamlı beslemişti. Aslında Selçuk için fikirleri, beğenisi dikkate şayan olacak bir birikimden ve statüden gelmiyordu ama egoist, kendisine aşık, arsız, duraksız olan bir erkek için bu eksiklik önemsenmez olabiliyordu. Zinet minnetle başını Selçuk'un boynuna gömdüğünde aklından hızla buraya kadar nasıl geldiği, bundan sonra yaşamının ne olacağı geçti. Evlenecekti, gelin olacaktı. Çok iyi tanınmış ve varlıklı bir ailenin, saltanat varisinin karısı olacaktı. Nereden nereye gelmişti hayat onu? Nereden nereye getirmişti hayat onu? Taşra'dan İstanbul'un bote pansiyonuna, ajanstan fasulye olarak pazarlandığı günlerden bugüne, sosyetenin, varlığın, lüksün, gönlünce harcayıp dilediğince yaşamanın imkanlarına gelmişti. En güzeli de bundan böyle bu şahane hayatı yaşamak için hiç çalışmak zorunluluğu kalmamış olmasıydı. Bir ev sahibi yapıp rahat yaşatmak istediği annesi, tahsilini tamamlatmak istediği erkek kardeşi geldi aklına. Ama hiçbiri için acele etmeyecekti. Her şey sırayla adım adım olmalıydı. Yüzüğü parmağına takana kadar sakin olmalı ve yanlış bir adım atmamalıydı. Selçuk'u ne kadar sade ve ekonomik yaşayabildiğine, ondan sevgiden başka bir beklentisi olmadığına inandırmalıydı. Gözünün önünde kocaman bir malikane belirdi. Annesini ve kardeşini belki de yanına alırdı. Yok yok, olmazdı. Selçuk'la özel hayatları kendilerine kalmalıydı. Annesine bir daire alması daha iyi olacaktı. Kendisini lüks marka kıyafetler ve pırıl pırıl mücevherler içinde gördü. Birden yıllar önce Kuşadası'nda ajansı onu Selçuk'un teknesine gönderdiğinde sabırsızlıkla beklediği ve sonra aşağılandığı saatleri hatırladı. "Biz boşuna mı vaktinde geldik?" diye terslenmişti kaptana o gün. O da "Bizde vakit patronun saatiyle çalışır" diye cevap vermişti. Buruna doğru yürüyüp düzenle yerleştirilmiş halatların arasında durmuştu. Zinet ve limandan ayrılan tekneleri, bikinilerini giymiş, kendilerinden emin, sere serpe yayılmış, güneşe tapar gibi broz renkli vücutlarını açmış kadınları kıskançlıkla izlemişti. Duyduğu tasasız bir kadın kahkahası yüreğini mutsuzlukla tırmalamıştı. İki gün sonra üzerinde olduğu yelkenliden inip tekrar bote pansiyonun saatle çalışan odasına dönmek fikri sıcağa rağmen içini üşütmüştü. Her ay para göndermek zorunda olduğu annesi ve henüz talebe erkek kardeşi aklına gelmişti. Az ileride denize açılan Sunseeker'ın kış tarafında ayakta elini gözlerine siper etmiş, denize bakan kadın dikkatini çekmişti. Bikinisinin üzerine incecik pamukludan kollu, iki yanı derin yırtmaçlı bir elbise geçirmişti kadın. Teknenin hareketiyle rüzgarlanan eteklerinden uzun, mevzun bacaklarının yanık amber teni, sürdüğü yağın parıltısıyla bronz heykel gibi parlıyordu. Teknenin limandan ayrılıp gözden kaybolması Zinet'in içini rahatlatmıştı. Hiç tanımadığı, belki de bir daha hiç görmeyeceği heykel gibi bir kadının, üzerinde olduğu tekneye ve kendine sahip, güzelliğinden emin duruşu içini burkmuş, onda olmayan ama açlığını çektiği her şeyi bir arada göstererek eksiklerini bir kez daha hatırlatmıştı. Hırs yaşlarını tutmak için gözlerini kapayıp açmıştı arka arkaya. Yutkunarak, yemin olsun demişti dişleri arasından. Ben de bu teknenin hanımı olmazsam Zinet değilim. Ve işte o gün gelmişti. Önce Selçuk'un fasulyesi, sonra uzun zamandır da sevgilisi olarak bindiği Gülşah'ta, artık patronun karısı olarak gezecek ve onu hiç önemsemeyen o kaptan reziline de haddini bildirecekti. Çok sabretmiş, çok emek vermişti bu yolda ama annesinin ve onun arkadaşının fal ve büyülerinin yardımı da inkar edilemezdi. Cevap vermedin bana dedi Selçuk. Zinet birden düşüncelere daldığı sırada Selçuk'un teklifini kaçırmış olduğu korkusuna kapıldı. Kollarını erkeğin boynundan çekip havaya kaldırdı. Amigo kızlar gibi sallayarak evet, evet, evet dedi. Mutluluğundan evet sözcüğü 3 değil de 300 defa söylenmiş gibi yankılandı kulaklarında. Ama Selçuk gibi adama kuru bir evet yetmezdi. Güzel bir teşekkürü hak ediyordu. Zinet ayağa kalktı ve bu defa bacaklarını açarak ata biner gibi Selçuk'un dizi üzerine tekrar oturdu. Ellerini onun kemerine yerleştirdi ve gözlerine bakarken diliyle kendi dudaklarını yaladı. Selçuk keyifle homurdandı, kollarını kanepenin sırtında iki yana doğru uzattı, arkasına yaslanırken bedeni biraz daha aşağıya doğru kaykıldı. Avam bir kadınla evlenince ailesini, çevresini ne kadar şaşırtacağını tahmin ediyordu. Sırf insanlara bu şoku yaşatmak için bile evlenmeye değerdi Zinet'le. Hem artık kendisiyle hissettiği Allah'ın da hoşuna gidecekti bu evlilik. Bunu düşündüğü an verdiği kararı kendisince mükemmel kılacak gerçek ve anlamlı sebebi bulmuş olmuştu. Dudaklarında şeytani bir tebessümle müstakbel karısını izlemeye devam etti. Selçuk'un Zinet'le evlendiği haberi ailede en çok Nesibe Atay'ı şoka uğrattı. Son derece mükemmelliyetçi, şekilci ve snob karakterinin yanı sıra Selçuk'un teyzesi olması sebebiyle durumdan büyük rahatsızlık duymuştu. Nikah dairesinde iki şahitle yapılan sade, acil nikaha çağrılmamış olmaya, için için içerlemesine rağmen çok yanlış bulduğu bu evliliğin sessiz sedasız kalmasından da memnundu. Hiç değilse büyük bir düğün falan yapmaya kalkmamıştı Selçuk. Her şeye rağmen tam holding ve aile ismi Badire atlatmışken zamanı mıydı evlilikle gündeme gelmenin? Nesibe Hanım için başkalarının, özellikle sosyetenin ve iş dünyasının ağır toplarının nasıl gördüğü, ne düşündüğü çok önemliydi. Şimdiden Anadolu Kulübü'nde, büyük kulüpte insanların arkalarından neler konuşacağını, yüzlerine gülerken ne dedikodular yapacağını duyabiliyor ve bundan büyük rahatsızlık duyuyordu. Zaten son hadiseden beri kendisine gelen geçmiş olsun telefonlarına rağmen arayanlarının hepsinin aynı derece samimi olmadığını, vardarların başına gelenden sessiz bir şekilde memnuniyet duyduklarını, hasetlerini biraz olsun yatıştırdıklarını çok iyi biliyordu. İnsan gerçeğini çok iyi bilirdi Nesibe Atay. İlişkilerin çıkarlar, hasetler üzerine nasıl yerleştiğini, çevreyi elde tutmanın kudretten ve geniş imkanlardan geçtiğini bu yaşına dek çok iyi izlemişti. Bu sebepten Selçuk'un tutuklu olduğu günler zarfında aslında elinden gelse tokatlayacak kadar hırslandığı ve kızdığı yeğenini can siperhane savunmuş, ailenin diğer fertlerine de bunu sıkı sıkı tembihlemişti. Sıkıntının sebebi her kim ve her ne sebeple olursa olsun aile kenetlenmeli ve dışarıya karşı tek vücut olmalıydı. Diğer taraftan yine aynı tecrübeler doğrultusunda Selçuk'un şahsen yanında durması gerektiğine inanıyordu. İnsan idaresizliğinden aileye yaşattığı gurur kırıcı olaya rağmen Selçuk, holdingin tek söz sahibi olmak yolundaydı ve bu koca varlığın başında sorgusuz, sualsiz bir kral gibi oturacaktı. Ona yakın olmak, iyi geçinmek gerekliydi. Selçuk'un uzlaşmayanlara yaşattıkları ortadaydı. Ne yeğen ne kardeş dinlemişti. Teyze ve eniştesini silmek için de hiç zorlanmazdı. Nesibe Atay, bugüne dek tanımadığı sıkıntıyı, yokluğu, yaşlılık günlerinde çekmeye hiç niyetli değildi. Kocasıyla beraber holding bünyesindeki kimi şirketlerin yönetim kurulunda üyelikleri olması, temettülerini aksaksız almalarını, yaşam standartlarını düşürmemelerini, hep alışkın oldukları saygınlığı yaşamaya devam etmelerini sağlayacaktı. Sigarasından son bir nefes aldı ve söndürürken gazetesini okumakta olan kocasına hitaben konuştu. Selçuk'la yeni karısı için bir davet vermeliyiz. Saffet Atay, okumakta olduğu köşe yazısından başını kaldırdı ve merakla baktı karısına. Hiç tasvip etmemiştin yeni karısını, ne oldu? Diye sordu. Madem aileye girdi, en azından yol yordam öğretilirse bizi mahcup etmez. Saffet Bey gülümseyerek cevapladı. Sen mi üstleneceksin bu görevi? Biri üstlenmeli. Bunu kimse senden istemeden nasıl gerçekleştireceksin bu eğitimi? Canım, ben de okul eğitimi verecek değilim ya. Yakın olmanın faydası var. O zaman sohbet sırasında ahbaplık yapar gibi gerekli konularda yol gösterir. Akıllıysa dinler. Saffet Bey, karısının inat derecesinde mükemmellik anlayışını iyi bildiğinden onun dediklerini yapacağından emindi. Gazetesine dönerken sen bilirsin. Kolay gelsin, dedi. Nesibe Atay, marküteri çalışma masasına geçti ve çekmecesinden boş bir kağıt çıkardı. Selçuk'un karısını kabullendiğimizi, ailede çatlak olmadığını göstermeliyiz, dedi. Sağ elinde dolma kalem, sol eli çenesinin altında, ciddi bir tavırla düşünürken eşine sordu. Ne dersin, daveti kulüpte mi yapsak? Saffet Bey, davetin nerede verileceğiyle hiç ilgilenmediği belli bir tavırla, ''Vallahi Nesibeciğim, bu iş senin beceri alanın, senin kararın.'' dedi ve gazetesine döndü. Nesibe Atay, kağıdın en üst satırına bir çizgi çekti ve davetli listesinin başlıklarını attı. Aile, Büyük Kulüp Grubu, Anadolu Kulübü Grubu, diğer arkadaşlar, basın. Aile adına önemli bir iş yaptığını inancıyla kendinden memnun, listeleri doldurmaya başladı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Bote Pansiyon, BEAUTE. Sunseeker, SUNSEEKER. Marküteri, MARKÜTERI.